Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 24.
Vronsky'nin iç dünyası tutkusuyla dolu olmasına karşın hiç değişmeyen, yavaşlamayan dış dünyası, sosyete dünyasının ve askerlik yaşamının gereğine uyarak sürüp gidiyordu. Genç subayın kafasında alayının çıkarları çok önemli bir yer tutuyordu. Öncelikle alayını seviyor, ayrıca seviliyordu. Alayında sevilmekle kalmıyor, ona saygı gösteriliyor ve onunla gurur duyuluyordu aynı zamanda. Aşk yaşamında ve toplum içinde her türlü başarıyı kolayca elde edebilen ve son derece zengin, çok bilgili, çok akıllı adamın alayının ve arkadaşlarının çıkarlarını ön planda tutmak için her şeyi ve sosyete dünyasının ayrıcalıklarını bir yana bırakmasından gurur duyuyorlardı. Vronsky, arkadaşlarının kendisi hakkında ne düşündüklerini biliyor, bu yaşamı sevmesinin dışında bu düşünceye layık olmak zorunda olduğunu da hissediyordu. Aşkından kimseye söz etmiyordu elbette. Katıldığı eğlence çevrelerinde bile ağzından bir şey kaçırmıyor, bu ilişki konusunda ağzından laf almaya çalışan arkadaşlarına karşı bile ağzı sıkı davranıyordu. Buna karşın bu ilişkiyi bütün kent biliyordu. Herkesin Vronsky ile Bayan Karenina arasındaki ilişkiden az buçuk haberi vardı. Gençlerin çoğu kendisi için çok zor olan bu duruma imreniyordu. Bayan Karenina'nın yüksek sosyeteden olması yüzünden ilişkileri toplumun ilgisini çekmekteydi. Anna'nın çevresinde bulunan ve uzun süredir ona namuslu denmesinden hoşlanmayan genç kadınların çoğu Anna'yı içinde gördükleri bu duruma seviniyorlar ve aşağılamalarının olanca ağırlığıyla onu ezmesi için kamuoyunun kanı değiştirmesini bekliyorlardı. Zamanı gelince ona atacakları çamur topaklarını hazırlıyorlardı. Yaşlı insanların çoğu ve önemli kişilerin hazırlanan rezaleti düşününce keyifleri kaçıyordu. Bu ilişkiyi öğrenince Ronski'nin annesi önceleri hoşnut olmuştu. Çünkü ona göre geleceğe parlak bir adama hiçbir şey sosyetedeki ilişkinin vereceği şeyleri veremezdi. Ve oğlundan uzun uzun söz eden, şu çok hoşuna giden Bayan Karenina, Kontes Ronski'nin gözünde güzel, kibar bir kadındı. Ama daha sonra genç subayın Bayan Karenina'yı görmeyi sürdürmek için geleceği açısından çok önemli bir görevi kabul etmediğini ve bu yüzden de bazı yüksek mevkideki kişilerin ona kızdıklarını öğrenince Kontes düşüncesini değiştiriverdi. Duyduklarına göre bu ilişki sandığı gibi tatlı, parlak ve sosyetik bir serüven değil, oğlunu bazı çılgınlıklar yapmaya yöneltebilecek, bertervari ve umutsuz bir tutkuydu. Oğlunu Moskova'dan aceleyle ayrılışından beri görmemişti. Büyük oğlunun aracılığıyla ona gelip kendisini görmesini rica etti. Ağabeyde kardeşinden hoşnut değildi. Söz konusu aşkın büyük ya da yüzeysel, mantıklı ya da tutkulu, suçlu ya da suçsuz oluşunun önemi yoktu onun için. Ama bu aşkın önemli kişilerin hoşuna gitmediğini biliyor ve bunu onaylamıyordu. İşi ve toplumsal uğraşlarının dışında Ronski'nin atlara karşı da tutkusu vardı. O yıl subaylar için engelli bir yarış yapılıyordu. Ronski kayboldu, safkan bir İngiliz kısrağı satın aldı ve aşkına karşın ilan edilen yarışmaya hırsla hazırlandı. Bu iki tutku birbirine engel olmuyordu. Tam tersine Ronski'ye bedenini aşırı derecede yoran heyecanından sıyrılabileceği aşkından ayrı bir uğraş gerekiyordu. 19. Krasnoye Selo'da yarış günü Ronski bifteğini yemek için alayın kantinine her zamankinden daha erken geldi. Kilosu tam 4,5 pud olduğundan sıkı bir antrenman yapmasına gerek yoktu. Ancak şişmanlamaması önemliydi. Bu yüzden de hamur işlerinden ve şekerden sakınıyordu. İliklenmemiş ceketi ve yeleğiyle dirseklerini masaya dayamış oturuyor, ısmarladığı yemeği beklerken tabağına koyduğu Fransızca bir romanı göz gezdiriyordu. Yalnız içeri girip çıkan subaylarla konuşmamak için bakıyordu kitaba. Düşünüyordu. Anna'nın söz verdiği yarıştan sonraki buluşmayı düşünüyordu. Kocası dışarıdan döndüğü için Anna'yı 3 gündür göremiyordu. Ronski o gün buluşup buluşamayacağını bilmiyordu. Ancak bunu öğrenmesi de olanaksızdı. Anna'yı son olarak kuzeni Prenses Betsy'nin villasında görmüştü. Çünkü Karenina'ların villasına elinden geldiğince seyrek gitmeye çalışıyordu. Bununla birlikte o gün oraya gitmek istiyor ve kendi kendine bir bahane arıyordu. Başını kitaptan kaldırarak Betsy'nin Anna'ya yarışlara gidip gitmeyeceğini sormam için beni yolladığını söylerim. Evet tamam diye karar verdi. Anna'yı görme mutluluğunu düşündü hemen, yüzü birden ışıldadı. Gümüş bir tepside bifteğini getiren uşağa ''Evime birini yolla, hemen Troika'yı hazırlasınlar.'' dedi. Sonra yemeye başladı. Yandaki bilardo salonundan oyunun gürültüsü, konuşmalar ve gülmeler duyuluyordu. Giriş kapısında iki subay göründü. Biri çok genç, sıska yüzlü, inceydi. Muhafız bölüğünden alaya yeni gelmişti. Öteki şişman, şiş gözlü, kolu bilezikli eski bir subaydı. Ronski onları görünce kaşlarını çattı. Görmemiş gibi yaparak yandan kitaba baktı. Hem yiyip hem okumaya başladı. Şişman subay yanına otururken üç mü kazanıyorsun diye sordu. Ronski ağzını silerken görgüsüz adama bakmadan kaşlarını çatarak görüyorsun işte diye yanıt verdi. Adam genç subay içini bir iskemle uzatırken şişmanlamaktan korkmuyor musun diye üsteledi. Ronski sıkılmış dişlerini göstererek öfkeyle baktı. Nasıl dedi anlamsız bir sesle. Şişmanlamaktan korkmuyor musun? Garson şarap dedi yanıt vermeden. Kitabını öte yana koyarak okumayı sürdürdü. Şişman subay şarap listesini eline aldı ve genç arkadaşını uzatarak içeceğimizi kendimize kendin ısmarla dedi. İstersen ren şarabı dedi genç subay. Ronski'ye çekingen çekingen bakarak yeni çıkmakta olan bıyıklarını yakalamaya çalışıyordu. Ronski'nin arkasına dönmediğini görünce genç subay kalktı. Haydi bilardo salonuna geçelim. Şişman subay söz dinleyerek kalktı, birlikte o yana doğru yürüdüler. O sırada salona uzun boylu ve kibar yüzbaşı Yashvin girdi. Kuruntulu bir şekilde iki subaya başıyla selam verdi ve Ronski'ye yaklaştı. Aha demek burada diye bağırdı. Geniş eliyle omuzuna hızla vurarak. Ronski öfkeyle döndü ama yüzü hemen kendine özgü o geniş gülümsemeyle parladı. Yüzbaşı o güzel bariton sesiyle güzel Alyosha dedi. Haklısın ye küçük bir bardak şarap da iç. Yemek istemiyorum ama. Çifte kumrulara bak diye ekledi Yashvin. Salonun öte yanına geçen iki subaya alaylı alaylı baktı sonra Ronski'nin yanına oturdu. Krasnaya Sele tiyatrosuna neden gelmedin? Bayan Numerov hiç de fena değildi. Neredeydin o? Tverskoylar'da oturup kaldım dedi Ronski. Ya öyle mi? Diye başını salladı yüzbaşı. Kumarbaz eğlenceye düşkün, kural tanımayan, daha doğrusu ahlak dışı kuralları olan Yashvin, alayda Ronski'nin en iyi arkadaşıydı. Ronski onu olağanüstü bedensel gücü ve hele hiç belli etmeden bir fıçı şarabı içme yeteneği, ayrıca herkeste korku ve saygı uyandıran üstlerine ve arkadaşlarına gösterdiği dürüstlük yüzünden seviyordu. On binlerce rublelik kumar oynuyordu. İçtiği onca şaraba karşın öylesine incelik ve ustalıkla oynuyordu ki İngiliz kulübünün en iyisi sayılıyordu. Ronski, Yashvin'i adının ve servetinin dışında yalnız kendisi olduğu için sevdiğini biliyor ve bu yüzden seviyordu onu. Ronski'nin tüm dostları arasında aşkından söz etmek istediği tek kişiydi. Görünüşe göre her türlü duyguya burun kıvıran Yashvin'in şu anda tüm yaşamını dolduran bu tutkuyu anlayabileceğini seziyordu. Ayrıca da dedikodulara ve rezalete düşman olan arkadaşının nasıl bir aşkın söz konusu olduğunu ve bunun gelip geçici olmayıp çok daha ciddi olduğunu anlayacağını çok iyi biliyordu. Ronski bunu arkadaşının bakışlarında okumaktan hoşlanıyordu. Ronski bu konuyu açmamıştı hiç ama Yashvin'in olayı bildiğini, her şeyi gerektiği gibi anladığını seziyordu. Ona Tverskoylar'da kaldığını söyleyince ya öyle mi dedi. Yashvin'in kara gözleri parladı. Boyanın sol yanını ağzına aldı ve kötü bir alışkanlıkla çiğnemeye başladı. Peki sen dün ne yaptın, kazandın mı diye sordu Ronski. 8000 ruble ama tümü sağlam kazanç değil. Onları kabul etmeyeceğim. Peki o zaman benim üstüme oynarsan da yitirebilirsin dedi Ronski gülerek. Yashvin Ronski'nin üstüne yüklü bir bahse girmişti. Pek öyle kolay kolay yitirmem. Yalnız Mahotin tehlikeli. O andan sonra konuşma Ronski'nin tek düşüncesi olan yarışlar üzerine kaydı. Haydi yemeğimi bitirdim dedi Ronski. Kapıya doğru yürüdü. Yashvin de uzun bacaklarını ayırarak geniş sırtını eğerek kalktı. Akşam yemeği için henüz çok erken dedi. Ama içeceğim. Birazdan gelirim. Hey şarap yok mu diye bağırdı. Camları sarsan ve alayda çok ünlü olan güçlü sesiyle. Yok bir şey getirmeyin diye bağırdı hemen. Evine mi gidiyorsun? Öyleyse seninle geliyorum ben de. Birlikte çıktılar. 20. Ronski ikiye bölünmüş, temiz, geniş, fin biçimi bir kır evinde oturuyordu. Köyde evini Petritski ile paylaşıyordu. Ronski ile Yashvin geldiği zaman Petritski uyuyordu. Yashvin paravanın arkasına geçti ve saçları karmakarışık, burnunu yastığa gömmüş olarak uyuyan Petritski'yi omuzlarından sarstı. Haydi kalk bakalım, bu kadar uyku yeter. Petritski dizlerinin üstünde sıçrayıp arkasına döndü. Kardeşim buraya geldi dedi Ronski. Beni uyandırdı. Lanet olsun, yine geleceğini söyledi. Yeniden çarşaflara sarınıp kendini yastığın üzerine attı. Ama çarşafı çeken Yashvin öfkelenerek bıraksana canım diye homurdandı. Arkasını döndü, gözlerini yumdu. Bana içecek bir şey söyle, ağzımın içi zehir gibi. Vodka iç, ondan iyisi yoktur dedi Yashvin güçlü sesiyle. Tereshchenko, efendine vodka ve salatalık getir diye bağırdı sesini zevkle dinleyerek. Petritski gerilip gözlerini ovuşturarak, vodka mı, emin misin diye sordu. Peki sen de içecek misin, birlikte içelim, Vronski içer misin dedi Petritski. Çarşaf olarak kullandığı kaplan postuna sarınıp ayağa kalktı. Paravanın arkasına geçti, kolunu kaldırdı ve Fransızca olarak bir türlü kralı vardı diye şarkıya başladı. Vronski içecek misin? Git başımdan dedi Vronski uşağının yardımıyla redinkotunu giyerken. Nereye gidiyorsun diye sordu Yashvin ilerleyen Troika'yı görünce. Troika geliyor diye ekledi. Ahıra gidiyorum. Sonra da bir at sorunu yüzünden Bryanski'ye uğramam gerek dedi Vronski. Gerçekten de Peterhof'a 10 verst uzaklıkta olan Bryanski'ye gidip atlar için ona para götürmeye söz vermişti. Bu geziyi yapmak da istiyordu ama arkadaşları onun yalnızca oraya gitmeyeceğini anladılar. Petritski şarkı söyleyerek göz kırptı. Şu Bryanski'yi tanırız dercesine dudaklarını büzdü. Dikkat et geç kalma dedi Yashvin. Sonra konuşmayı değiştirmek için pencereden satmış olduğu ata bakarak ekledi. Benim Doru da çok iyi hani. Petritski çıkmak üzere olan Ronski'ye bekle diye bağırdı. Kardeşin sana bir mektup ve bir not bıraktı. Bekle. Nerede bunlar acaba? Ronski durdu. Nerede bunlar? Petritski işaret parmağını burnuna yaklaştırarak görkemli bir tavırla nerede acaba? Sorun da bu ya dedi. Konuşsana canım ne budala bu adam dedi gülümseyerek Ronski. Ocakta ateş yakmadım. Buralarda bir yerde olmalı. Ne zırvalıyorsun sen? Mektup nerede? Gerçekten de nereye koyduğumu bilmiyorum. Belki de düşümde gördüm. Dur dur kısacak ne var? Dün gece benim gibi 4 şişe şarap içseydin kim olduğunu bile unuturdun. Dur dur anımsayacağım şimdi. Petritski paravanın arkasına gidip yatağına uzandı. Dur bu durumda yatıyordum. O da oradaydı. Evet evet işte mektup. Petritski şiltenin altına soktuğu mektubu çıkardı. Ronski mektubu ve kardeşinin pusulasını aldı. Umduğu gibiydi bunlar. Gelmediği için annesinin sistemleri ve kendisine bir şey diyecek olan kardeşinin pusulası. Ronski hep aynı şeyin söz konusu olduğunu biliyordu. Bundan onlara ne diye düşündü. Mektupları buruşturarak yolda okumak üzere iki düğme arasından yeleğinin cebine soktu onları. Evin girişinde iki subaya rastladı. Biri kendi alayından, öteki ise başka alaydandı. Ronski'nin evi tüm subayların toplanma yeriydi. Nereye gidiyorsun? Petersof'a gitmem gerek. At Kisernoya silahlı mı? Evet ama onu henüz görmedim. Mahoti'nin gladyatörünü topalladığını söylüyorlar. Şaka etme bu çamurda nasıl koşacaksınız dedi öteki. Petritski yeni gelenleri görünce kurtarıcılarım gelmiş diye bağırdı. Önünde bir tepsi üzerinde vodka ve salatalıklarla bir uşak duruyordu. Yashvin serinlemem için içmemi emretti bana. Dün akşam uyuyabildiniz mi dedi yeni gelenlerden biri. Gece gözümüzü kırpmadık biz. Hayır, geceyi nasıl bitirdik ama diye anlatıyordu Petritski. Volkov çok üzgün olduğunu söyleyip çatıya çıktı. Ona haydi müzik çalalım, cenaze marşını dedim. Sonra müzik sesiyle çatıda uyuyakaldı. Haydi şu vodkayı iç. Sonra da maden suyu, tereyağı ve limon suyu karışımını içersin dedi Yashvin. Çocuğuna zorla ilaç içirmeye çalışan bir anne gibi Petritski'nin yanında duruyordu. Sonra da biraz şampanya, şöyle küçük bir şişe diye ekledi. Sağduyulu diye buna denir. Dur Ronski içelim. Hayır, hoşçakalın beyler, bugün içmiyorum ben. Neden? Ağırlaşmaktan mı korkuyorsun? Neyse biz de yalnız içeriz. Bana maden suyu ve limon ver. Ronski kapıdan çıkmak üzereyken arkadaşlarından biri Ronski diye seslendi. Ne var? Saçlarını kestirirsen iyi edersin. Özellikle tepedekiler çok sık. Gerçekten de Ronski erkenden dazlak olacaktı. Düzgün dişlerini göstererek neşeyle güldü, çıplak başına şapkasını geçirerek çıktı ve arabaya bindi. Ahıra çek dedi. Okumak için mektubu çıkarır gibi yaptı ama sonradan vazgeçti. Atını gözden geçirmeden önce oyalanmak istemiyordu. Daha sonra dedi kendi kendine. 21. Tahtadan bir baraka olan geçici ahır hipodromun çok yakınında kurulmuştu. Bir gün önce Ronski'nin atının oraya getirilmesi gerekiyordu. Atını birkaç gündür görmemişti. Onu gezdirmeye fırsat bulamadığından bir çalıştırıcıya bırakmıştı ama şimdi onun ne durumda olduğunu bilmiyordu. Yere adımını atarken arabasını uzaktan tanıyan seyisin çalıştırıcıyı çağırdığını duydu. Kuru yüzlü, uzun çizmeli, kısa ceketli bir İngiliz olan çalıştırıcı, jokeylere özgü beceriksiz yürüyüşü, ayrı kolları ile sallana sallana geldi. Ronski, İngilizce olarak, fru fru nasıl bakalım?'' diye sordu. ''İşler çok iyi efendim.'' dedi İngiliz, genizden konuşarak. Yemini taktım. Hayvan çok sinirli. Gitmemek daha iyi oraya. Atı sinirlendirir gitmeniz. Hayır, gideceğim. Görmek istiyorum. İngiliz ağzını açmadan kaşlarını çatıp dirseklerini sallayarak gidelim dedi.
Ayrım sonu.